Ayrım 9, sayfa 88. Ama 361. gece olunca demiş ki, ama affan, yanmış ve mucizevi şişede onunla birlikte yanmış bulunduğundan dolayı bunu yapamayacağını anlamış. Bunu anlayınca çok üzülerek bu girişimi dolayısıyla onu bekleyen felaketleri kendisine açıklayarak ona söylediğim sözlerin tüm doğruluğunu ve haklılığını anlamış. Ve adada artık tek başına kaldığından ve kendisine yol gösterebilecek kimse bulunmadığından başına ne geleceğini bilmeden rastgele yürümeye koyulmuş. Böylece yürümekteyken büyük bir toz bulutunun içinden gök gürültüsüne benzer sağır edici bir gürültü çıkarak belirdiğini görmüş. Bu sesler mızrak ve kılıç çatışmalarından ve atların nal gürültüleri ve hiç de insansı olmayan haykırışların patırtısından oluşuyormuş. Ansızın dağılan toz bulutunun içinde tümüyle ifritlerden, ecinlilerden, gulyabanilerden, maritlerden, kotruplar, baaller ve bahariler gibi diğer ecinli taifelerden, tek sözcükle hava, toprak, orman, su ve çöl ecinlilerinden oluşmuş bir ordunun belirdiğini görmüş. Bu görünüm onu öylesine bir korkuya düşürmüş ki kıpırdamaya bile mecali kalmamış ve oracıkta bu şaşırtıcı ordunun komutanı yanına kadar gelip ona ''Sen kimsin? Bizim her yıl gelip hepimizin efendisi Süleyman bin Davut'un uyuduğu mağarayı gözettiğimiz bu adaya kadar nasıl gelebildin?'' diye sormuş. Belkia, ''Ey yiğitlerin komutanı, beni İsrail kralı Belkia'yım. Denizde yolumu yitirdim, işte bundan dolayı buradayım. Ama sen de bana, senin ve bütün bu savaşçıların kim olduğunu sormama izin ver.'' diyerek yanıt vermiş. O da, ''Bizler Can bin Can'ın ardılından ecinlileriz. Şu anda önceleri Avat'ın oğlu Şeddat'ın hüküm sürdüğü beyaz toprağın hükümdarı kudretli kralımız Sar'ın ikamet ettiği ülkeden geldik.'' diye yanıtlamış. Belkia, ''Ama kudretli Sar'ın hüküm sürdüğü bu beyaz toprak nerededir?'' diye sormuş. O da, ''Buradan insan ölçüsüyle 75 ay uzak bir mesafede bulunan Kaf Dağı'nın ardındadır. Ama biz göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede oraya gidebiliriz. Bir kral oğlu olduğuna göre eğer istersen seni oraya götürüp hükümdarımızla tanıştırırız.'' diye yanıt vermiş. Belkia bu öneride kabulde kusur etmemiş ve hemen ecinliler tarafından kralları Sar'ın hükümdarlık konutuna götürülmüş. Yukarılardan altın ve gümüş yataklı kanalların çizgi halinde belirdiği bir ova görmüş. Toprağının misk ve safranla örtülü bulunduğu bu ova, dalları zümrüt ve meyveleri yakut olan yapay ağaçlarla gölgelenmişmiş. Ve üzerine taşlar kakılmış, altın direkler üstüne dayanan yeşil ipekten harika çadırlarla kaplıymış. Bu ovanın ortasında ötekilerden daha yüksek kırmızı ve mavi ipekten bir çadır varmış. İçinde sağında kendine bağlı öteki hükümdarlar, solunda vezirleri, vekilleri, soyluları ve mabeyincileri olduğu halde kocaman bir tahta oturmuş kral Sar bulunuyormuş. Hükümdarın huzuruna çıkınca Belkia elleri arasından yeri öpmüş ve ona övgülerde bulunmuş. Bunu gören kral Sar, iltifatlar ederek onu yanı başındaki altın bir iskemleye oturmaya çağırmış. Sonra ondan adını söylemesini ve serüvenini kendisine anlatmasını istemiş. Belkia da kim olduğunu bildirip hiçbir ayrıntıyı atlamadan ona başından sonuna kadar tüm öyküsünü anlatmış. Kral Sar ve yöresini çevirenler bu öyküyü işitince şaşkınlığın sınırına ulaşmışlar. Sonra kralın bir işareti üzerine şölen için örtüler serilmiş, ecinli hizmetçiler tepsiler, tabaklar getirmişler, altın tepsilerde haşlanmış 50 deve torunu, 50 de kızarmış deve torunu, gümüş tabaklarda 50 koyun kellesi varmış. Ayrıca nitelik ve irilikten yana harika meyveler tabaklarda dizili bulunuyormuş ve her şey hazır olunca bol bol yenilip içilmiş, tepsi ve tabaklarda onları dolduran nefis yiyeceklerden kesinlikle hiçbir şey kalmamış. İşte ancak o zaman Kral Sar Belkia'ya, ''Ey Belkia, kuşkusuz sen bizim tarihimizi ve kökenimizi bilmezsin. Şimdi sana insanların arasına döndüğünde henüz onların yanıtlayamadığı sorular hakkındaki gerçeği çağlara aktarmak için birkaç sözcükle anlatacağım. Bil ki ey Belkia, Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 362. gece olunca demiş ki, bil ki ey Belkiya, zamanın başlangıcında yüceler yücesi Tanrı ateşi yarattı ve onu arz üzerinde 7 çeşitli bölgede birini diğerinin üzerine yerleştirerek ve her birinin arasına insan ölçülerine göre 1000 yıllık mesafe koyarak hapsetti. Kendi anlayışına göre isyan edip pişmanlık getirmeyen yaratıklar için ayırdığı ilk bölgeye cehennem ateşi adını verdi. Gelecekte ortaya çıkacak dua ve barış üzerine olası Hazreti Muhammed'e karşın eski dinlerinden ayrılmayıp hata ve karanlıklarına gömülü kalmakta direnenlere ve iman sahibi olmayı reddedenlere ayırdığı ve uçurum halinde kazıldığı için ikincisini Leza adını verdi. Sonra üçüncü bölgeyi hazırladı ve ona kaynayan bir kazan şekli vererek içini Ecüc ve Mecüc. Mardus'ta Gog ve Magog, çevirinin notu, adlı şeytanları kapattı. Bundan sonra dördüncü bölgeyi yarattı ve Adem'i tanımayıp onu selamlamayı reddederek yüceler yücesi Tanrı'nın emirlerine karşı çıkan isyancı meleklerin başı iblisin ikametini ayırdı. Sonra beşinci bölgenin sınırlarını saptadı, ona Sakar adını verdi. Burayı imansızlar, yol göstericiler, cinsel konuda yol göstericiler, çevrenin notu ve kibirliler için ayırdı. Bu da yapılınca derin bir mağara kazdı, yakıcı ve pis kokulu bir havayla doldurdu ve oraya Hıtma adını verdi. Ve burayı Musevi ve Hristiyanların işkence görmesi için ayırdı. Yedinciye gelince buna da Haviye adını verdi. Bunu da yedek olarak Yahudi ve Hristiyanların fazlası ve sadece görünüş bakımından iman sahipleri için ayırdı. Bu son iki bölge ilkin biraz daha dayanılır gibi olsa da en korkunç olanlardır. Yapıları hemen hemen birbirine denktir. Böylece ilkinde yani cehennemde 70 binden az olmak üzere ateş dağı vardır. Ve her biri 70 bin vadide yer almıştır. Her bir vadide 70 bin kent, her bir kentte 70 bin kale, her kalede 70 bin ev, her evde 70 bin peyke vardır. Her biri bütün sayıların çarpımıyla ortaya çıkacak olan bu peykeler, çeşitlilik, yoğunluk ve süresini sadece Tanrı'nın bileceği 70 bin eziyet ve işkence içerir. Ve bu bölge 7 bölgenin en az yakıcısı olduğundan sen artık ey Belkiya öteki 6 bölgedeki işkenceyi kendin hesaplayabilirsin. Sana şayet ateş hakkında bu toplu bakışı ve bu açıklamaları veriyorsam ey Belkiya biz ecinlilerin ateşin oğulları olmamızdır. Gerçekten Tanrı'nın ateşten yarattığı ilk iki varlık özel muhafızı olarak görevlendirdiği ve Halit ve Malit adını verdiği iki ecinlidir. Birine bir aslan görünümü, ötekine de bir kurt görünümü sağlamıştır. Aslana erkek organları, kurda kadın organları vermiştir. Halit aslanın kuyruğu, burada Mardus'un kuyruk sözcüğüyle erkek cinsel organını anlatmak istediği anlaşılıyor. Nitekim Maders bu sözcüğü yard olarak çevirmiştir ki eski İngilizce'de penis ya da phallus anlamına gelmektedir. Çevirmenin notu. 20 yılda dolaşılan bir mesafeye eşittir. Dişi kurt, maletin ferci bir kaplumbağa biçimindedir ve iriliği haletin kuyruğunun uzunluğuna göre oranlanmıştır. Bunlardan biri siyah beyaz renklerle alaca, öteki pembe beyaz renklerle alacaydı. Ve Tanrı halet ile maleti cinsel bakımından birleştirdi. Bunların çiftleşmesinden ejderhalar, yılanlar, akrepler ve pis kokulu hayvanlar doğdu. Ve bunlar lanetlilerin işkence görmesi için 7 bölgeye yerleştirildi. Sonra Tanrı Halit ve Malit'e ikinci kez çiftleşmelerini buyurdu ve bu ikinci çiftleşmeden itaat içinde büyüyen 7 erkek ve 7 dişi doğdu. Bunlar iyice büyüyünce örnek davranışlarıyla en güzel ümitler veren içlerinden biri yüceler yücesi Tanrı tarafından seçilerek aslanla dişi kurdun ardı kesilmeyen üretiminin oluşturduğu topluluğun başına getirildi. İşte adı iblis olan bu seçkin varlıktı. Ama daha sonra Adem'in önünde secde etmesini buyuran Tanrı'nın emirlerine karşı gelmesinden ötürü onu destekleyenlerle birlikte dördüncü bölgeye atıldı. Ve işte bu iblisle onun ardılları cehennemin erkek ve dişi şeytanlarıdır. Öteki 10 oğlan ve 10 kıza gelince bunlar boyun eğdikleri için aralarında birleştiler ve bizim gibi ecinli taifesi olduğu ey Belkiya. Ve işte birkaç sözcükle anlattığım bizim soykütüğümüz böyledir. Bizim bu kadar çok yemek yememize şaşma, çünkü kökenimiz aslanla kurttan gelmektedir. Karnımızın genişliği hakkında bir fikir vermek için sana her birimizin bir günde 10 deve, 20 koyun yuttuğunu ve her bir kaşık bir kazanın içeriğine eşit olmak üzere 40 kaşık dolusu et suyu içtiğini söyleyeyim. Şimdi ey Belkiya, insanoğullarının arasına katılmadan önce aydınlanmanın tam olması için bilesin ki oturduğumuz yer her zaman için bizi bir kemer gibi çevreleyen Kafkas Dağı'nın karlarıyla serinler. Böyle olmasaydı yeraltı ateşinin etkisiyle toprağımız oturulması dayanılmaz halde olurdu. Bu ülke 7 kat olarak oluşturulmuş ve olağanüstü bir kudretle donanmış bir ecinlinin omuzlarına yüklenmiştir. Bu ecinli bir boğanın omuzlarına dayanan bir kayanın üzerinde durmaktadır. Boğayı da çok büyük bir balık taşır, balık da sonsuzluk denizinde yüzer. Sonsuzluk denizinin yatağı cehennemin üst katıdır ki bu kat 7 bölgesiyle birlikte kıyamet gününe kadar hareketsiz kalacak olan canavar bir yılanın ağzında bulunmaktadır. Ve bu yılan ağzından cehennemi ve içindekileri Tanrı'nın önünde kusacak ve Tanrı her şey üzerindeki son kararını o zaman verecektir. İşte ey Belkiya! Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirmekte olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 363. gece olunca demiş ki, işte ey Belkiya, kısaca bizim tarihçemiz, kökenimiz ve dünyamızın oluşumu böyledir. Sana bu konudaki bilgini tamamlamak için aynı şekilde diyebilirim ki, yaşımız hep aynı kalır, asla yaşlanmayız. Oysa yeryüzünde, yöremizde doğa ve insanlar ve tüm yaratılmış varlıklar değişmez biçimde çöküşmüşlüğe doğru yol alır. Bu erdemi karanlıklar bölgesinin koruyucusu kizir olan yaşam kaynağından içmemize borçluyuz. Ve işte bu saygın kizir mevsimleri denkleştirir, ağaçları yeşil bir taçla örter, akıp giden ırmaklara yol verir, çayırlara yeşil halılar serer, geceleri yeşil harmonisine bürünür, şafak vakti gökleri renklendiren yeni renkleri birbirine karıştırır. Ve şimdi ey Belkiya, beni büyük bir dikkatle dinlediğinden dolayı seni ödüllendirmek için eğer sen arzu ediyorsan seni buradan taşıtıp ülkenin giriş yerine bıraktıracağım demiş. Bu sözleri duyunca Belkiya, ecinlilerin hükümdarı Kral Sara, konukseverliğinden, öğretilerinden ve ikramlarından ötürü sevinçle teşekkür etmiş, o da bunu özenle kabullenmiş. Bunun üzerine kraldan, vezirlerinden ve öteki ecinlilerden izin almış ve sırtına bindiği güçlü bir ifrit göz açıp kapayısıya kadar geçen bir zaman süresinde onu boşlukta uçurarak kendi ülkesinin sınırlarında bildiği bir yöreye yavaşça indirmiş. Belkiya bir kez yönileceği doğrultuyu saptayınca başkentin bulunduğu yolu tutmakta gecikmemiş ve orada iki mezar arasında oturmuş acı gözyaşları döken hayran edici güzellikte ama benzi solgun, havası hüzünlü bir gence rastlamış. Ona yaklaşmış ve dostça selamlayarak, "Ey güzel delikanlı, seni neden bu iki mezar arasında oturmuş ağlar görüyorum? Neden böyle üzülüyorsun? Bana söyle ki seni avutmaya çalışayım." demiş. Genç adam kederli gözlerini Belkiya'ya kaldırmış ve ona yaşlı gözlerle, "Ey yolcu, niçin yoluna giderken durdun? Bırak gözyaşlarım yalnızlığımda ıstırabımın taşları üstüne aksın." demiş. Ama Belkiya ona, "Ey bahtsız kardeş, bil ki benim seni dinlemeye hazır merhametli bir yüreğim var. Bundan dolayı korkmadan bana kederinin nedenini açıklayabilirsin." demiş. Ve onun tam karşısında mermere oturarak gencin ellerini kendi ellerinin içine almış ve onu konuşmaya yüreklendirmek için ilkin baştan sona kadar kendi öyküsünü anlatmış. Sonunda da ona, "Ve sen kardeşim, senin öykün nedir? Senden rica ederim çabuk onu bana anlat. Çünkü bu öykünün son kertede dokunaklı olduğunu sezinlemekteyim." demiş. Kederli yakışıklı delikanlının öyküsü. İki mezar arasında ağlayan tatlı ve kederli yüzlü genç, bunun üzerine genç kral Belkia'ya, "Bil ki ey kardeşim, ben de bir kral oğluyum. Benim öyküm de öylesine garip ve olağan dışıdır ki, eğer iğneyle bir gözün iç köşesine yazılsa, onu sevecenlikle okuyanlara ders oluştururdu. Artık onu sana anlatmaya daha fazla geciktirmeyeceğim," demiş. "Kardeşim, ben beni salan ve Afganistan'da hüküm süren babam Şah Taygamus'un, Mardurs ve Lipoman'da Tigmus," çevirenin notu, "Kabil'de doğmuş oğluyum. Çok büyük ve çok adaletli bir şah olan babamın kendine bağlı 4 sultanlığı vardı. Bunların her biri 100 kent ve 100 kaleye sahipti. Yiğit 5000 atlının ve 100000 yiğit savaşçının komutanıydı. Anneme gelince Horasan hükümdarı Şah Bahravan'ın kızıydı. Benim adım Canşah'tır. Çocukluğumdan beri babam bana bilimler, sanatlar ve beden eğitimi konularında öğretim sağladı. Böylece 15 yaşıma geldiğimde ülkenin en iyi at bineni sayıldım ve bir karacadan da çabuk at üzerinde avlar ve yarışlar yönettim. Günlerden bir gün şah babamın ve tüm maiyetinin bulunduğu bir av sırasında ormanlarda 3 gün kalmış ve birçok hayvan avlamışken gece bastırdığı sırada 7 memnuğumla birlikte eğleştiğim yerin birkaç adım ötesinde son kertede zarif bir ceylanın belirdiğini gördüm. Ceylan bizi görünce ürktü ve sıçrayarak tüm yeğeniliğiyle kaçtı. Bunun üzerine ben memluklerin peşimde olduğu halde birkaç saat onu izledim. Böylece çok geniş ve çok derin bir nehre ulaştık. Onu orada çevirip yakalayacağımızı sandık. Ama o kısa bir kararsızlıktan sonra suya atladı ve öteki kıyıya ulaşmak üzere yüzmeye başladı. Ve biz kıvrakça atlarımızdan indik, bunları içimizden birine emanet ettik ve orada bağlı bulunan bir balıkçı kayığına sıçrayıp ceylana ulaşmak için dümenle kıvrak dönüşler yaptık. Ama nehrin orta yerine gelince artık bindiğimiz kayığa egemen olamadık. Rüzgar ve akıntı çok güçlü olduğundan gittikçe artan karanlığın ortasında gayretlerimizin bizi sağlıklı bir doğrultuya ulaştırma imkanı olmadan akıntıya kapıldık. Ve böylece bütün gece zorunlu yolculuğumuz sırasında herhangi bir engele çarpıp parçalanmak korkusu ve korkunç bir akıntıyla sürüklendik. Bu yarış aynı şekilde bütün gün ve bütün gece sürdü ve ancak ertesi sabah akıntının bizi attığı bir kara parçasına yaklaşabildik. Bu süre içinde babam Şah Taygamus atlarımızı gözeten memluğu sorguya çekerek bizim nehir üzerinde kaybolduğumuzu öğrenmiş ve bu haberi alınca öylesine bir mutsuzluğa düşmüş ki hıçkırıklarla sarsılmış, tacını yere çalmış, kederli ellerini ısırmış ve hemen her yana bu keşfedilmemiş ülkeleri tanıyan ulaklar göndermiş. Anneme gelince benim kaybolduğumu öğrenince yüzünü şiddetli darbelerle dövmüş, giysilerini yırtmış, bağrını berelemiş, saçlarını yolmuş ve matem giysilerine bürünmüş. Bize gelince bu toprağa çıktığımızda ağaçlar arasında akan güzel bir kaynak ve sakince oturmuş suda ayaklarını serinleten bir adam bulduk. Onu nezaketle selamladık ve kendisine nerede bulunduğumuzu sorduk. Ama adam bize selamımızı iade etmeden karga ya da başka bir alıcı kuş bağırmasına benzer yapmacık bir sesle yanıt verdi. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.